Ayrım 19. Hırsız. Clive Cussler. Sayfa 235. Imperial binası lobisinin güvenliğini sağlayan üniformalı yarmalar Bell'e karşı pek sıcak davranmazdı. Ama daha önce Clyde Lynch'i birkaç kez ziyaret etmiş olduğu için onu tanıdılar ve ismiyle hitap ederek selam verdiler. "Tünaydın Bay Bell," dedi kapı görevlisi. Sonra da Bell'in arkasında ellerinde müzik enstrümanları kutularıyla bekleyen kalabalık iri yarı erkek grubuna sert bir sesle "Burada bekleyin baylar," dedi. "Bir dakika sonra sizinle ilgileneceğim."
"Onlar benimle birlikteler," dedi Bell.
"Hepsi mi?"
"Bay Lynch bir orkestra istedi."
"O kutuları açın."
"Baylar," dedi Bell, "buradaki insanlar çok temkinli. Onlara enstrümanlarınızı gösterin."
Kutular açılınca pırıl pırıl parlayan trompetler, saksafonlar, klarnetler, küçük bir keman ve kocaman bir kontrbas ortaya çıktı. "Dördüncü kata," dedi Bell asansör görevlisine. Adam önce şef asansör görevlisinin onayını bekledikten sonra onları dördüncü kata çıkardı. Dördüncü katta Clyde Lynch sabırsızlıkla onları bekliyordu.
"Neden bu kadar uzun sürdü?"
"Kapıdaki gergin görevler bizimkilerin silah kaçırdıklarını sandı."
"Ahmaklar. Pekala arkadaşlar, şimdi bu kayıt cihazının etrafında oturun. En yakında keman olsun, trompet şuraya, saksafon ve kontrbas buraya."
"Benim nerede olmamı istiyorsunuz?" diye sordu klarnetçi.
Bell bu sırım gibi adamı son gördüğünde Idaho'da iki banka soyguncusunu teslim alıyordu.
"Clyde, kemanın arkasında dur ve başlamak için işaretimi bekle," dedi.
San Francisco Emniyet Teşkilatı'na sızıp rüşvetçi polisleri yakalamasıyla ünlü olan kontrbasçı, akort düdüğüyle bir do sesi verip akort işlevini başlattı.
"Akustik müzik kaydı yaparken kemanların yerine kornoları ve klarneti yerleştirmemiz ve kontrbası bas saksafonla, davulları da bancolarla desteklememiz gerekiyor. Hedeflerimden biri Edison'un icat ettiği akustik mekanik sistemlerin yerine başka bir şey yapmak. Edison'un makineleri yaylı sazları, davulları ve piyanoyu kaydedemiyor. Ses çok zayıf çıkıyor."
Isaac Bell omzu üstünden geriye baktı. İçinde sanki gözetleniyormuş gibi tuhaf bir his vardı. Ama gördüğü tek şey Clyde'ın odaya kablo taşıyan asistanlarıydı. Kabloları disk kesen makineye bağlarlarken Bell de kapıya gidip dışarıya baktı. Koridor boştu. Fakat içindeki gözetlendiği duygusu hala devam ediyordu. Clyde'ın yardımcıları büyük bir tahta kutu getirdiler. Bunun üstünde deliklerle kaplı kalın yuvarlak bir disk vardı. Bunu boynuz hoparlörün yanına koydular.
"Bu bir karbon mikrofondur," diye açıkladı Clyde.
"Telefondaki gibi ama ondan çok daha büyük. Kutunun içinde elektrik yüklü, içi boş bir cam tüp var. Bunun da işlevi mikrofonun işittiği sesi canlandırıp güçlendirmek. Benim teorime göre elektronik bir kayıt sesin canlandırılmasına bir oktav daha ses katacak. Dolayısıyla kemanları kaydedebileceğiz ve bir gün piyanoyu da aynı şekilde kaydedebileceğimizi umacağız. Er geç ses dalgasının tembelleşeceği bir mikrofon yapacağım. Edison'un çok fazla çalışma gerektiren mikrofonundan farklı olacak. Edison'un anteninden çıkan ses bitkin bir işçi gibi neredeyse tükenmiş oluyor. Pekala baylar, şimdi ben bu kabloları bağlayana kadar siz akort yapın."
Clyde kapıda duran Bell'in yanına geldi ve birlikte koridorda yürüyüp Clyde'ın stüdyonun bitişiğinde oluşturduğu ses geçirmez odaya gittiler. Burada birkaç kat camı olan bir pencere vardı ve stüdyodaki müzisyenleri görebiliyordunuz. Tahta bir kutunun üstünde teneke bir gramofonun çok büyük boynuzu vardı. İçinden çıkan kablolar duvardaki delikten bitişikteki kayıt odasına uzanmaktaydı.
"Bu bal mumundan disk çıkarmak da ne oluyor?" diye sordu Bell. "Sesi doğrudan filmin üstüne koyacağını sanıyordum."
"Adım adım ilerliyorum. Önce net bir elektronik kayıt yapmak zorundayım. Büyük bir salonda herkesin duyabileceği kadar yüksek sesli olmayacaksa akustik olarak film üstüne kaydedilen sesin yararı olmaz."
"Bunu ne zaman yapabileceğini sanıyorsun?"
"Şunu bir dinlesene," dedi Clyde. Boynuz hoparlörün durduğu kutunun üstündeki şalteri kapadı. Bitişikte kemanları, banjoları, akord eden müzisyenlerin sesleri duyuldu.
Bell dikkatle kulak verip pencereden müzisyenleri izledi ve farklı enstrümanların seslerini ayırt etmeye çalıştı.
"Kemanla klarnet arasında bir fark duymuyorum." Keman sesini duyabilmem bile benim doğru yolda ilerlediğimi gösteriyor, dedi Clyde. Şalteri açınca gürültü kesildi. Bay Van Dorn'a bu mikrofonun bir çeşidini Alexander Graham Bell'e satabileceğimizi söyleyebilirsin. Böylece telefonla şehirler arası görüşmeler yapılabilir.
Söylerim, dedi Bell. Ona söyleyeceğim başka bir şeyde daha çok yolumuz oldu.
Daha iyisini yapmıştım ama birisi onu çaldı.
Çaldı mı? Kim?
Clyde onu silkti.
Bilmiyorum. Dün sabah geldiğimde yapmış olduğum en iyi örnek kayıptı. Bizim çocuklardan da bir şey gören olmamış, seninkilerden de.
Sen uyurken birisi gizlice buraya girmiş olabilir mi?
Banyo yapıp bütün gece uyuyabilmek için eve gitmiştim. Temizlik görevlileri yanlışlıkla çöpe atmış olabilirler. Ama kesinlikle öyle yapmadıklarını söylediler.
Isaac Bell bu genç bilim insanının doğru mu söylediğini, yoksa çok yavaş ilerlediği için mazeret mi uydurduğunu kestiremedi.
Sen geceleri yokken buraya bir adam dikerim, dedi.
Buradan çok ender ayrılıyorum.
Biliyorum, Bay Van Dorn işe bağlılığını takdir ediyor. Imperial'la ilgili yeni bir şey duydun mu?
Clyde Lynch bir yandan projesi üstüne çalışırken koridorlarda, asansörlerde karşılaştığı kişilerden birçok ahbap edinmişti. O da Bell gibi bu şirketin gizemli zenginliğine kuşkuyla bakıyordu.
Dış mekanlarda film çeken bir Imperial yönetmeniyle tanıştım. Bu işe alınmasının sebebi şirketin üst mevkilerinde birisiyle olan yakınlığıymış. Bir şeyler biliyor olabilir ya da belki sadece geçici bir çalışandır.
Çektiği filmin adı neymiş?
Bira üreticisinin kızı.
Konusu neymiş?
Kahramanımız bir Alman göçmeninin kızıyla evleniyor ve birlikte mutlu bir hayat sürüyorlar.
Bunu araştıracağım.
33. Kısım. Bell siyah ayakkabı cilasıyla bal mumunu karıştırıp bıyığını boyadı, altın renkli saçlarını meşin pilot başlığı altına gizleyerek mavi gözlerini koruyucu gözlükle kapattı. Sonra pırıl pırıl parlayan bir Indian motosiklete binip süratli bir şekilde taşıtların arasında slalom yaparak ikinci caddede ilerledi. Bu son model motosikletin otomatik yağ pompası, hızlı kalkışlar için iki vitesli bir vites kutusu ve yaylı bir ön çatalı vardı. Yana eğilerek bir virajı aldıktan sonra Güney Pasifik demiryolu hattı boyunca Aliso'ya doğru ilerledi. Aliso'yu geçip doğruca köşedeki bira ve şişeleme fabrikasının muazzam kırmızı tuğlalı binasına doğru yol aldı. Fabrikaya yaklaşırken boş bir alanda büyük bir bez afiş gördü.
Imperial Film, bira üreticisinin kızı. Figüranlar burada beklesinler.
Kostümleri içinde kalabalık bir figüran topluluğu bu boş alanda bekliyordu. Bıyıklı kötü adam tipleri, miğferli polisler, takım elbiseli şişman adamlar ve düzinelerle toz toprak içinde kalmış kovboy. Bazıları havada kemen sallıyorlardı ve sirk palyaçoları vardı. Aralarında en az 3 tane de eğerleri üstünde bekleyen at cambazı kadın binici görünüyordu. Texas Volt haklıydı. Bu iş için sıkı bir rekabet vardı. Los Angeles'ta herkes bir filmde rol almak istiyordu. İşe alınmak için de dikkati çekmek gerekiyordu. Bell fabrikanın süslü demir kapılarında büyük bir hızla krank kolunu çeviren kamera operatörünü gördü. Kameranın yanında elinde megafonuyla duran yönetmen ve bir dizi Cooper Hewitt lambası vardı. Bir Pierce Arrow limuzin kapıdan içeriye süzüldü. İçinden tuvaletli güzel bir aktris çıkıp Cooper Hewitt lambalarının hoyrat ışığı içine doğru yürüdü. Isaac Bell motosikletini birinci vitese alıp Dido'nun üstüne kapanarak fabrikanın ikinci katındaki kamyonların ve at arabalarının çıkış yaptığı uzun rampaya doğru yöneldi. Atların ve kamyonların arasından geçip keskin bir dönüş yaparak rampadan yukarı çıktı. Buradan başka bir rampaya geçti. Tekerlekleri asfalttan ayrılınca motosikletten isyan dolu çığlıklar yükseldi. Motosiklet havalandı ve limuzinin bir karış üstünden uçarak kameranın önünde yere sert bir iniş yaptı. Bell kamera operatörünün bu sahneden etkilenmeyip çekime devam ettiğini görünce eldivenli elini güzel aktriste uzattı ve nazikçe eğildi. Kadın şaşkınlığını bastırıp onun elini sıktı. Bell'in filmde bir rolü olduğunu ve kimsenin ona bundan bahsetmediğini düşünmüştü.
''Ne halt ediyorsun sen?'' diye bağırdı yönetmen.
''İş için geldim.'' dedi Bell, şansını büyük şehirde arayan bir taşralı aksanıyla.
''Sen delirdin mi?''
bira üreticisinin gelini filminde bir takip sahnesi olduğunu duydum.
Filmin adı bira üreticisinin kızı. Hey, dur bir dakika. Takip sahnesi olduğunu nereden duydun?
Bu işlerde uğraşan biri söyledi.
Clyde'ın koridorlarda tanıştığı Imperial yönetmeni Clyde'a genç çiftin bisiklet üstünde kaçtığı, bira yüklü kamyonlar tarafından takip edildiklerini anlatmıştı.
''Nerede çalışıyor bu adam?''
''Bay Griffith'in yanında.''
Yönetmen gururla şişindi. ''D.W. benim bir takip sahnesi çektiğimi duymuş mu?''
''Adam öyle söyledi.''
''Bay Griffith bu konuda herhangi bir şey söyledi mi?''
''Filmi ben çekseydim bisikletten daha çok heyecan yaratacak bir şey kullanırdım.''
Yönetmenin yüzü asıldı, sonra birden gülümsedi.
''Ha, anlıyorum. Sence bana motosiklet üstünde bir kaçık lazım.''
Isaac Bell kamerayı işaret etti.
''Kameranın az önce çektiği o sahnelere bakın. Sonra da bana filmlerdeki en iyi motosiklet sürücüsü olmadığımı söyleyin.''
Dedektif Curtis'in Amerika'da personel vagonu olarak anıldığını söylediği frenci kabini tek başına bir tali hatta duruyordu. Bunun da yük vagonlarında olduğu gibi yüksek tekerlekleri, bir ucunda kümbeti, 3 tane kare biçimli penceresi, teneke bir bacası ve çatıda bir vantilatörü vardı. Paul'in ortada bir, önde ve arkada 2 tane daha kapı olduğunu gördü. Yağmur yine başlamıştı ve hava kararıyordu. Paul'in üşümüştü, acıkmıştı ve Fransa'dan hala yüzlerce kilometre uzaktaydı. Şu anda olabilecek en iyi şey nedir diye kendine sordu. Pencerelerden hiçbirinde ışık görünmüyor, bacadan da duman çıkmıyordu. Etrafta kimse yoktu. Kırsal kesimin ve tren hatlarının geçtiği yerlerde bütün gün kimsenin görünmeyişi Paul'ini şaşırtmıştı. Oysa kendi kısa yaşamında bile Almanya'nın nüfusu bir hayli artmıştı. Bineceği yük trenlerinin onu kalabalık şehirlere ve banliyölere götüreceğini ummuştu. Bunun yerine birbiri ardına çiftliklerin önünden geçmişler ve insandan çok hayvan görmüştü. Bu boş personel vagonu onun için şans sayılırdı. İçerisi kuru olur ve rüzgar girmezdi, belki yiyecek bile bulabilirdi. Yakınlarda kimsenin olmadığını belki 10. kez kontrol ettikten sonra hızla önündeki çamurlu tarlayı kat edip arka platforma çıkan kısa merdivene geldi. Kapı kilitliydi. Merdivenden inip orta kapıyı denedi, kilitliydi. Vagonun ön tarafındaki kapıya baktı, bu da kilitliydi. Artık üşümekten titremeye başlamıştı. Kümbet. Belki üstünde kilitlemeyi unuttukları bir kapak olabilirdi. Yan tarafında bir merdiven gördü. Metal basamakları tırmanıp kümbetin tavanına çıktı ve içine bakmak için dizleri üstüne çöktü. Çatısında kapak yoktu ama sonra bütün çatının aslında bir kapak olduğunu ve kimsenin kilitlemediğini fark etti. Yarı karanlıkta merdivenden aşağıya indi ve yağmur girmesin diye kapağı tekrar kapadı. El yordamıyla etrafı yoklayınca bir gaz lambası ve kibrit kutusu buldu. Gören olur korkusuyla lambayı yakmaya korktu. Ama sonra burada frencilerin çalışmadıkları zamanlarda uyudukları aklına geldi. Haklıydı, pencerelerin perdeleri vardı. El yordamıyla gidip perdeleri kapadı, tekrar feneri buldu ve fitilini tutuşturdu. Sonra hayretler içinde etrafına bakındı. Burası bir oyuncak bebek evi gibi şirin ve düzenliydi. Duvarlar boyunca üstünde battaniyeleri olan ranzalar, tepesinde bir çaydanlık olan küçük bir gaz sobası gördü ve birden sıcak bir içeceğe ne kadar ihtiyacı olduğunu fark etti. Çaydanlığın içinde su vardı. Paul'in bir kibrit çakıp gaz sobasını yaktı ve su ısınırken bir kutu çay ve başka bir kutuda şeker buldu. Bir kavanoz böğürtlen reçeli görünce neredeyse sevincinden ağlayacaktı. Paul'in reçele kaşık sallarken duvarlardan birini kaplayan demir yolu ağının haritası gözüne çarptı. Bu hattın neden bu kadar ıssız olduğunu anladı. Hatlar dümdüz bir yönde Berlin'den Güsten'e, Wetzlar'a, Koblenz'den de Alsace-Lorraine'deki Metz'e uzanıyordu. Berlin-Metzler hattı Leipzig ve Frankfurt gibi şehirlere uğramadan geçiyordu. Bu nedenle bu yola topçu yolu deniyordu. Ordunun stratejik hattıydı. Dik olmayan yokuşlar ve yumuşak virajlar sayesinde askerler ve toplar Fransız istilasına karşı savaşmak için hızla sınıra naklediliyorlardı. Paul'in haritada doğu tarafına bakınca aynı düz hattın Ruslara karşı korunmak için Berlin'den çıkıp Polonya'yı kat ettiğini gördü.
Bir yandan günlerden beri ilk kez içtiği sıcak çayı yudumlarken Berlin'den başlayan kendi hattını inceledi ve morali bozuldu. Daha gideceği o kadar uzun bir yolu vardı ki. Birden bir tren düdüğü duydu. Doğu tarafından geliyordu ve Fransa yönüne giden bir trendi. Pauline feneri söndürdü, kapının kilidini açtı ve tali hatta inip vagonun arkasına gizlendi. Yaklaşan trene atlamayı umuyordu. Bu işi daha önce iki kez yapmış ve dedektif Curtis'in öğrettiği usul sayesinde başarmıştı. Bir gece hiç adeti olmadığı halde dedektif Curtis'in çenesi açılmış ve ona gençliğinde yaşlı berduşların öğrettikleri yolla trenlere nasıl kaçak bindiğini anlatmıştı. Vagonun arkasına değil önüne atlamak gerekiyordu. Eğer ön taraftan düşecek olursan kenara düşerdin. Oysa arka kısımdan düşersen trenin altında kalırdın. Pauline hattın kenarında çömeldi. Lokomotif farı gözünü almasın diye eliyle gözlerini kapattı. Gelen seslere bakılırsa tren çok hızlıydı. Ama lokomotif geçerken yanında koşmaya başladı ve bir vagonun merdivenini yakalamak için uzandı. O anda ayağı takılarak düştü ve banktan aşağıya yuvarlandı. Tekrar ayağı fırladıysa da çok geç kalmıştı, tren uzaklaşıyordu. Morali bozulmuş bir halde tekrar personel vagonuna dönüp battaniyelere sarıldı ve sert şilteye uzanıp uyudu. Yorgunluktan bitmiş bir haldeydi, deliksiz bir uyku çekti. Bir ara rüyasında bir şeyin onu sarstığını hissetti. Daha sonra kendini Berlin'de bir tramvayda gördü. Makas değiştirdikçe sallanıyordu. Tramvay durdu, sonra yine hareket etti. Pauline birden uyandı. Vagon hareket ediyordu. Pencereye koşup perdeyi açtı. Giderek hızlanan bir trenin arkasına takılı halde saatte 60 kilometre hızla bir kasabanın içinden geçiyorlardı. Batıya Paris'e mi? Doğuya Berlin'e mi? Kapıda tekerleklerin gürültüsünü bastıran bir ses duydu. Vagonu trene bağlayan frenciler kapı kilidini açıyorlardı. Irina Viores ve Christian Zemler bayilere göstermeden önce Imperial'ın son filmini seyrediyorlardı. Filmin sonunda heyecanlı bir kovalamaca sahnesi vardı. Bira fıçılarıyla yola devrilen bir kamyon, bir yanda bir lokomotif, fıçıların üstünden atlayan bir motosiklet, bir Pierce Arrow limuzinin yanına geliyordu. Limuzinin içinden gelinliği içinde bir gelin çıkıp motosiklete atlıyor, bira kamyonları ve tren onları kovalıyordu. Zemler birden öne uzandı ve gözlerini perdeye dikti. O motosikletçi kim? Umarım bir figürandır ve aktör değildir, dedi Viores. Ömrü kısa olacak. Bu adam Isaac Bell'e benziyor. 34. kısım. O koruyucu gözlüklere rağmen nasıl tanıyabildin?
Makineye biniş stilinden.
Ama Isaac Bell Connecticut'lu bir sigorta müdürü, bu adam Bell olamaz.
''Tabii canım'' dedi Zemler. ''Bir sigortacının böyle tehlikeli bir iş alanına bulaşacağını düşünemiyorum.''
Film kaçak çift evlenip balayını Almanya'da geçirmek üzere bir Hamburg-Amerika şilebine binerken mutlu bir sonla bitiyordu.
''Irina, senden Marion Bell'i işe almanı istiyorum.''
''Bell'in karısını mı? Onu en çabuk ne zaman buraya getirebilirsin?'' ''Eğer istekli olursa yarın, şu anda San Francisco'da babasını ziyaret ediyor.''
Batı Demiryolu tarihi filmimizi onun yapması iyi olur.
Neden Marion?
Eminim büyük bir iş yapmaya hazır durumdadır.
Irina Viores gölgelerin içinde oturan Zemler'e baktı. Bu Alman generali hep tuhaf şeyler yapmasıyla ünlüydü ama çoğu zaman fikirleri iyi olurdu. Sinema işinde ne yapılması gerektiğini biliyordu. Batı Demiryolu tarihi Demir At, Imperial'ın 3 makaralık iddialı bir projesiydi. Marion Morgan bu hikayeye bir temalı film yapıcısının zekasını ve açık havada gerçek olayların filmini çekmek için gereken bütün becerileri gösterebilirdi. Onu şehirler arası telefonla ararım. Umarım henüz Preston White Bay ile bir anlaşma yapmamıştır.
Ona söyle, eğer White Bay'den ayrılırsa bir lokomotif filosu emrine amade olur. Onu Ted Abara, King Bagot ve Florence Lawrence'la da sözleşme yapacağını vaat et.
Marion imzaladığı sözleşmeyi çöpe atacak bir insan değildir.
Ona söyle, isterse Billy Bitzer'ı kamerasıyla bir lokomotifin önüne bile bağlayabilir. Yeter ki onu buraya getir hemen.
San Francisco'ya telefon edeyim.
Sonra da oturup yakışıklı Alman ve Amerikalıların birlikte demir yolu inşaatında çalıştıklarını gösteren bir senaryo yaz.
O kadarını zaten biliyordum, dedi Viores. Irina çıktıktan sonra Zemler kapıyı kilitledi. Zengin bir sigorta yöneticisi olarak Isaac Bell çok sık yanlış zamanda elinde tabancasıyla ortaya çıkmıştı. Şimdi de bir sinema figüranı rolü oynuyordu, üstelik bir Imperial filminde. Bell ne zamandır Zemler'in aklını kurcalamaktaydı. Los Angeles Alman konsolosluğunun özel hattından bir telgraf çekerek New York konsolosluğunun Daggett, Staples ve Hitchcock'u soruşturmasını istemişti. Konsolosun bildirdiğine göre Hartford Sigorta Şirketi gerçekti ve Isaac Bell de şirketin ortağı olarak kayıtlıydı. Zemler ikna olmamıştı. Leipzig Organ ve Piyano Şirketi de görünüşte gerçekti ve Leipzig'in Amerika'daki satış temsilcisi, herkesin çok sevdiği Fritz Wunderlich kadar bizden biri var mıydı? Isaac Bell ilk olarak onun Linz ve Profesör Bayder Beyke'yi Moretanya'dan kaçırmasına engel olmuştu. Daha sonra da onun Linz'i Golden State Limited'den kaçırmasına engel olmuştu. Şimdi de Isaac Bell'e çok benzeyen bir adam bir sinema filminde dublör rolü oynuyordu. Bu adamın Bell olup olmadığını araştıracaktı. Ama tüm general Christian Zemler bundan emin olana kadar Isaac Bell'in karısı kolayca erişebileceği bir yerde olsun istiyordu. 19. ayrımın sonu. Sayfa 249.